Ayrım 22.
Titreye titreye onun yanına gittim. Bu salona ne yapmaya geldiğimi, nerede olduğumu unutmuştum. Yavaşça ayağımı bastım, tuşlardan birine parmağımı koydum. Ork yaralı bir gönülden gelir gibi ağır, derin bir ses verdi. Ah bu ses! Ne yaptığımı düşünmeden bir sandalye çektim. Orgun önünde oturdum, yavaş, gayet yavaş olarak sevdiğim kantükilerden birini çalmaya başladım. Ork inledikçe yavaş yavaş kendimi kaybediyor, ağır bir rüya içine gömülmeye başlıyordum. Mektebimin loş koridorları gözlerimin önünde açılıyor, siyah önlüklü, kesik saçlı arkadaşlarım kafile kafile bu dehlizden geçiyordu. Ne vakitten beri burada olduğumu, neler çaldığımı bilmiyordum. Eski günlerimin eski rüyasına tamamıyla kendimi terk etmiştim. Arkamda derin bir ah, yapraklar içinden rüzgar geçmesine benzer bir ses işittim. Hafifçe titreyerek başımı çevirdim. Karanlıkta gözüme Şeyh Yusuf Efendi'nin sarışın siması göründü. Kırık bir dolaba dayanmış, boynunu bükmüş, mavi gözlerinde ağır bir melal ile beni dinliyordu. "Devam et yavrum, devam et rica ederim," dedi. Cevap vermedim. Orgun üzerine başımı daha ziyade eğerek gözlerimden akan yaşlar kuruyuncaya kadar çaldım. Sonra göğsümde tutuk nefeslerle yorgun, bitkin bir halde durdum. "Sizde ne derin bir istidai muziki, ne hassas bir kalp varmış Feride Hanım. Bir çocuk ruhunun bu engin hüznü nasıl bildiğini mütehayyirim." Ben lakayt görünmeye çalışarak cevap verdim. "Bunlar kantiku denilen bir nevi ilahilerdir ki esasen böyle yanık şeylerdir efendim. Hüzün bende değil onlarda." Yusuf Efendi bu sözlerime inanmadı. Hafifçe başını sallayarak, "Kendime bir üstad-ı sanat diyemem. Fakat bir musiki parçasındaki meziyetlerden hangisinin mestekara, hangisinin musiki şinasa ait olduğunu tefrikte yanılmam. Sesler gibi parmakların da bazı ihtizazları vardır ki ancak bir hassas kalbin mealinden akar. Bu kantiku dediğiniz ilahilerden bazılarının notasını bana ihsan edebilir misiniz?" "Bunlar kulaktan kapma şeyler efendim. Notalarını ne bileyim?" "Beis yok. Bir gün bir müsait vaktinizde siz orkta tekrar onları lütfederseniz ben denizde defterime zapt ederim. Geçenlerde vefat eden bir ihtiyar rahibin terekesinden bendenizde bir ork almıştım. Musiki aletlerine merakım var efendim. Ben de hanede bir köşeye koydum. Bu parçaları çalmak isterim." Konuşa konuşa salondan çıkmıştık. Ayrılacağımız vakit Şeyh Efendi bana bir vaatte bulundu. "Samimi bir melal mahzulü olan bazı parçalarım var ki kimseye çalmadım. Anlamayacaklarından emindim. Onları İnşallah bir gün size çalarım. Olmaz mı küçük hanım?" İşte bu vaka Şeyh Efendi ile ahbaplığımızı bir kat daha artırdı. Vaat ettiği parçaları daha dinlemedim. Fakat pek güzel şeyler olacağını tahmin ediyordum. Çünkü bu hasta ve hassas şey alelade bir tahta parçasına dokunsa onu feryada getirecek sanıyorum. Birkaç gün evvel çocuklardan biri satın almak istediği udu muayene ettirmeye getirmişti. Parmaklarının ucuyla tellere şöyle birkaç defa dokunacak olduydu. Öyle sandım ki bu ince parmaklarla uda değil gönlümün içine dokunuyor. Ve Mayıs. Dün büyük bir kabahat işledim. Meydana çıkacak diye yüreğim titriyor. Yaptığım şeyin iyi olmadığını biliyorum. Fakat ne yapayım, içimden öyle geldi. Muallimler haftada bir gece mektepte nöbetçi kalıyorlar. Dün gece sıra benimdi. Akşam mütalaasında muavin Şehnaz Hanım'la beraber mektebi dolaşıyorduk. Sınıfların birindeki hava gazı lambasının iyi yanmadığını görerek içeri girdik. Muavin çok marifetli bir kadındı. Elinden her şey gelir. Ayağının altına bir sandalye çekerek lambayı muayene ediyordu. Kapıdan ihtiyar hademe kadın girdi. Elinde bir mektupla arka sıralarda oturan bir talebeye yaklaşmaya başladı. Tam mektubu vereceği vakit muavin birdenbire bulunduğu yerden. "Dur Ayşe kadın, o ne?" dedi. "Hiç, Cemile Hanım için kapıcıya bir mektup bırakmışlar da." "Onu bana getir, Talebeye gelen mektupları evvela ben göreceğim diye kaç kere size tembih ettim. Ne kafasız kadınsın. Bu dakikada tuhaf bir şey oldu. Cemile yerinden atlayarak Hademe'nin elinden mektubu kapmıştı. Muavin hiç sükunetini bozmadan, "Buraya gel Cemile," dedi. Cemile hareket etmiyordu. "Buraya gelmeni söylüyorum Cemile. Niçin itaat etmiyorsun?" Bu cılız, hastalıklı kadında öyle bir amirane eda vardı ki ben bile titredim. Sınıfa derin bir sükût çökmüştü. Sinek uçsa işitilecekti. Cemile başını önüne eğerek ağır ağır yanımıza geldi. 16-17 yaşlarında güzel yüzlü bir genç kızdı. Daima arkadaşlarından kaçtığını, bahçede tenha köşelerde düşüne düşüne dolaştığını görürdüm. Derslerinde de dalgın ve mahzundu. Yüzünü yakından gördüğüm vakit çocuğun büyük bir tesir içinde olduğunu anladım. Yüzünde bir damla kan kalmamıştı. Karşımızda başını eğerek dudakları sararıyor, göz kapakları hemen titriyor denecek süratle açılıp kapanıyordu. "Cemile, o mektubu bana ver." Muavin hırçın bir sabırsızlıkla ayağını yere vurdu. "Haydi, ne bekliyorsun?" "Niçin Muavin Hanım, niçin?" Bu niçin sözünde, bu küçük kelimede meyus bir isyan vardı. Muavin sert bir hareketle elini uzattı, kızın bileğini hırpalayarak mektubu kaptı. "Haydi, şimdi yerine git." Şehnaz Hanım zarfın üzerine göz gezdirirken hafifçe kaşlarını çatıyordu. Fakat çabucak kendini topladı. Derin sükunete rağmen heyecan içinde olduğu hissedilen sınıfa hitap ile. "Mektup Cemile'nin Suriye'deki biraderinden. Yalnız hemen bana itaat etmediği için yarına kadar ona vermeyeceğim," dedi. Talebeler tekrar başlarını kitapların üzerine eğdiler. Muavinle beraber dışarı çıkarken sınıfa bir göz gezdirdim. Arka sıralarda birkaç genç kız baş başa vermiş bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Cemile'ye gelince başını sıranın üstüne saklamış, omuzları hafif sarsıntılarla titriyordu. Koridora giderken muavine, "Cezanız pek ağır oldu," dedim. "Yarına kadar nasıl bekleyecek? Kim bilir ne kadar sabırsızlık içindedir." "Merak etme kızım, o mektubu hiçbir zaman okuyamayacağını anladı." "Nasıl Muavine Hanım, kardeşinden gelen bu mektubu ona vermeyecek misiniz?" "Hayır kızım." "Niçin?" "Çünkü kardeşinden gelmiyor." Muavin sesini daha ziyade alçaltarak devam etti. "Bu Cemile epeyce zengin bir adamın kızıdır. Bu sene genç bir mülazimi sevdi. Babası mümkün değil razı olmuyor. Gerek evde gerek mektepte bu kız göz hapsindedir. Mülazimi Bandırma'ya gönderdiler. Biz bu çocuğu yavaş yavaş tedaviye çalışıyoruz. Halbuki o ikide bir de biçarenin yarasını tazeliyor. Bu üçüncü mektuptur ki elime geçti." Konuşa konuşa muavinin odasına gitmiştik. Şehnaz Hanım hırçın bir hareketle bu mektubu buruşturdu. Sobanın kapağını kaldırarak içine attı. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ben hala nöbetçi muallimler odasındaki yatağımda uyuyamıyordum. Nihayet kararımı verdim. Koridorda dolaşan nöbetçi Hademe'yi bir bahaneyle aşağıya göndererek muavinin boş odasına girdim. Perdeleri açık kalmış bir pencereden odaya soluk bir mehtap aydınlığı vurmuştu. Bir gece hırsızı gibi titreyerek sobanın kapağını açtım. Yırtılmış, buruşturulmuş kağıt yığınları içinde Cemile'nin zavallı mektubunu bulup çıkardım. Nöbet gecelerimde herkes uyuduktan sonra boş koridorlarda, sessiz, karanlık yatakhanelerde dolaşmak çok hoşlandığım bir şeydi. Burada üstü açılmış bir küçük kızı örterim, ötede yatağında öksüren mini mini bir hastanın yorganını düzeltirim, ateşli başına yavaşça elimi koyarım. Daha ileride kumral bir saç kümesinin içinde bir genç kız uyuyordur. Yarı açık, ince dudaklarıyla hangi ümide gülümsediğini kendi kendime sorarım. Bu birçok genç kızın uyuduğu loş, sessiz yatakhanelere ağır bir rüya bulutu çökmüş gibidir. Bu havayı dağıtmamak, biçareleri er geç kaybedecekleri bu rüyadan uyandırmamak için ayaklarımın ucuna basa basa yüreğim titreyerek yürürüm. O gece Cemile'nin karyolasını bulduğum vakit biçare yeni uyumuştu. Bunu kirpiklerinde daha kurumamış gözyaşı damlalarından anladım. Yavaşça üzerine eğildim. "Bahtiyar küçük kız, Mektep önlüğünün cebinde sevdiğinden gelen mektubu bulduğun zaman kim bilir ne kadar sevineceksin. Bu kaybolmuş şeyi hangi görünmez gece perisinin oraya getirip bıraktığını kendi kendine soracaksın. Cemile, o bir peri değil, sadece bir biçaredir. Nefret ettiği insandan gelebilecek mektupları daima kalbinin bir parçasıyla beraber yakmaya mahkum bir talihsiz. B. 20 Mayıs. Dün dersler kesildi. 3 güne kadar imtihanlara başlıyoruz. B'deki bütün kız mektepleri bugün şehirden 1 saat uzakta bir dere kenarında Mayıs bayramı yaptılar. Ben böyle kalabalık gezintilerden hoşlanmıyorum. Onun için gitmeye, bugünü bahçemde geçirmeye niyet etmiştim. Fakat kız mekteplerinin şarkılar söyleyerek geçtiğini gören Munise sızlanmaya başladı. Tam onun gönlünü etmeye çalışırken çat kapı çalındı. Baktım, muallim arkadaşlarımdan Vasfi ile son sınıftan birkaç talebe. Vasfiye mutlaka beni önüne katıp götürmek emriyle müdür tarafından gönderilmişti. Recep Efendi, tövbe olsun, ben onun için hasreten kuzu doldurttum, helva yaptırttım. Ne rezalettir bu, olmaz, efendim olmaz diye bar bar bağırıyormuş. Talebelerime gelince onlar da son sınıf namına ricaya geliyorlardı. İpek böceğe gitmezse dünyada biz de gitmeyiz diye inat ediyorlarmış. İpek böceğe benim yeni ismim. Çalı kuşu bitti, şimdi ipek böceğe çıktı. Hem daha fenası, büyük talebelerim yüzüme karşı da böyle ipek böceğe demekten çekinmiyorlar. Vallahi adeta izzeti nefsime, muallimlik vakarıma dokunuyor. Hem bu isim yalnız mektepte kalsa yine şikayet etmeyeceğim. Geçen gün kahvelerden birinin önünden geçiyordum. Zengin bir ipek tüccarı olduğunu söyledikleri poturlu, mintanlı, kaba saba bir adam kahvenin bir ucundan öbür ucuna 8 tane dut bahçem var. Böyle ipek böceğine 8'i de kurban olsun diye bağırmaz mı? Öyle utandım ki yer yarılsa yere geçecektim. Gitmem diye inat etsem naza çekiyor kendini diyecekler, eğleneceklerdi. Onun için çaresizce çarşafımı giyerek peşlerine takıldım. Küçük talebelere beyaz giydirmişlerdi. Dere kenarı papatya çayırlarına dönmüştü. Bu memlekette ne kadar çok kız mektebi varmış. Yeşil bahçelerin arasındaki yılan kahve yollardan marşlar okuyarak gelen mektep taburları bitip tükenmek bilmiyordu. Erkek hocalar derenin karşı tarafındaki bir ağaçlığa çekilmişlerdi. Bizim aramızda yalnız Recep Efendi mavi latası kocaman siyah şemsiyesiyle dolaşıyor, bir köşeye taştan ocak kuran aşçılara bağıra bağıra emir veriyordu. Muallimlerle büyük talebeler çarşaflarını atmak, açık saçık gezip eğlenebilmek için müdür efendiyi güç bela kandırdılar, erkekler tarafına saldılar. Bilmem niçin ben bugün hiç eğlenemiyorum. Bu yüzlerce kız çocuğunun çılgın neşesi, sevinci bana dalgın, yorgun bir hüzünden başka bir şey vermiyordu. Şurada bir iptidai mektebi mızıka ile marş okuyor, ötede bir alay genç kız itişe kakışa, çığlık çığlığa, top yahut esir almacı oynuyor. Daha ileride çocuk büyük karmakarışık bir insan kümesi manzume okuyan yahut nutuk söyleyen bir çocuğu alkışlıyordu. Munise kalabalığın içinde kaybolmuştu. Yaramaz, benimle oturur mu? Uzakta yüksek bir setin kenarında bir sıra kestane ağacı vardı. Genç hocalardan bazıları büyük talebelerle beraber bu ağaçlara kolan salıncakları kurulmuşlardı. Yaprak kümelerin arasında renk renk etekler uçuyor, çığlıklar, kahkahalar dalgalanıyordu. Ben yavaş yavaş kalabalıktan ayrılmış bir sel çukuru kenarında kocaman bir kayanın gölgesine oturmuştum. Taşkın kovuklarda bitmiş cılız sarı çiçekleri koparıp ayaklarımın altından geçen suya atıyor, dalgın dalgın düşünüyordum. Birdenbire arkamda ince bir sesin "Buldum, ipek böceği burada" diye bağırdığını işittim. Meğer salıncak eğlencesi için beni arıyorlarmış. Yarı zorla beni oraya kadar götürdüler. İstemem, yorgunum, sallanmasını bilmiyorum diyorum. Fakat ne arkadaşlarıma ne talebelerime söz anlatmak kabil değildi. Mürvet Hanım beni vaktiyle Merkez Rüştiye Mektebi'nde müdafaa eden keskin kara gözlü kadın mutlaka benimle sallanmak istiyordu. Salıncaklardan birini atladık. Fakat nafile. Kollarım titriyor, dizlerim vücudumun yükünü kaldıramıyor gibi çöküyordu. Zavallı Mürvet bir hayli uğraştıktan sonra vazgeçti. Nafile böceğim, sen hakikaten sallanmaktan korkuyorsun. Benzin kül gibi oldu, düşeceksin dedi. Müdür efendi öğle yemeğinde bizimle beraberdi. Benim bugünkü neşesizliğimi o da fark etmişti. İkide bir, hani neye gülmüyor? Vay vaksi çocuk vay, gülme dediğim yerde gülersin, burada somurtur durursun diyordu. Adamcağız yemekten sonra da peşimi bırakmadı. Mektepten mahsus çay semaveri getirtmişti. Bana eliyle çay pişirmek istiyordu. Hocalardan biri uzaktan el işaretiyle beni çağırdı. Hademelerden birini gönderip Şeyh Yusuf Efendi'ye bir tambur getirttik. Uzak bir yerde ona çalgı çaldıracağız. Aman şu zevzeğin elinden kendini kurtar da gel dedi. Bu hakikaten kaçılmayacak bir fırsattı. Yusuf Efendi'nin musikisi beni sardıkça sarmıştı. Zavallı bestekar epeyce zamandan beri hastaydı, mektebe gelmiyordu. Bir iki günden beri iyileştiğini işitiyorduk. Bugünkü mektep eğlencesine o da gelmek istemişti. Kadın hocalar bir bahaneyle Yusuf Efendi'yi erkeklerden ayırmışlardı. 8-10 kişilik bir kafileyle kendimizi göstermeye çalışarak dere kenarındaki ince yolu takibe başladık. Şeyh Efendi bugün çok canlı ve neşeliydi. Yolun uzadığını görerek onun yorulmasından korkanlara gülüyor. Bu ince yol ebedi gitse yorulmayacağım. Bugün kendimi o kadar kuvvetli hissediyorum ki diyordu. Arkadaşlardan biri usulca kulağıma eğildi. Erkek muallimlerden bazılarının bir köşede gizlice rakı içtiklerini, Şeyh Efendi'ye de birkaç kadeh verdiklerini söyledi. Yusuf Efendi'nin neşesi belki biraz da bundan ileri geliyordu. Dere yolunda 15 dakika yürüdükten sonra bir harap su değirmenine vardık. Çağlayanlar dedikleri bu yerde vadi birdenbire daralıyor, adeta bir boğaz vücuda getiriyordu. Dere kenarındaki kayalıklar öyle yüksekti ki güneş aşağıya kadar inemiyor, sular adeta bir fecir aydınlığı içinde akıyordu. Buradan bizi kimsenin işitmesine imkan yoktu. Şeyh Yusuf Efendi'yi sık yapraklı bir ceviz ağacının altına oturtturdular. Tamburu eline verdiler. Ben uzakça bir yere etraftan suların köpüre köpüre aktığı bir kayanın üstüne silmiştim. Arkadaşlar yine rahat vermediler. Olmaz, olmaz buraya gel, mutlaka geleceksin diye beni bestekarın karşısına oturtturdular. Tambur başladı. Bu musiki ömrümce kulaklarımdan gitmeyecek. Arkadaşlar çimenlerin üzerine yarı uzanmışlardı. En kaba saba görünenlerin bile ağlayacak gibi dudakları titriyor, gözleri doluyordu. Kumral saçlarını omzuma dayayan Vasfiye'nin kulağına. Ben Şeyh Efendi'yi ilk defa mektepte dinlemiştim. Çok güzeldi tabii, fakat böyle değildi dedim. Vasfiye süzgün gözlerinde muammalı bir gülümsemeyle. Evet, çünkü Yusuf Efendi ömründe hiçbir gün bugünkü kadar mesut ve aynı zamanda bedbaht olmadı dedi. Niçin diye sordum. Dikkatli dikkatli yüzüme baktı, başını tekrar omuzuna bırakarak sus dinleyelim dedi. Şeyh bugün hep eski şarkıları çalıyordu. Bunlardan hiçbirini şimdiye kadar dinlememiştim. Her parçanın sonunda artık bitecek diye yüreğim titriyordu. Fakat gözleri yarı kapalı, yavaş yavaş sararmaya başlayan şarkıları ince bir terle nemlenmiş birini bitirdikten sonra ötekine başlıyordu. Gözlerimi bu yarı kapalı gözlerden ayıramıyordum. Bir aralık solgun yanaklarına birkaç damla yaşın süzüldüğünü gördüm. Birdenbire yüreğim oynadı. Bir hastayı bu kadar yormak günahtı. Dayanamadım. Şarkılardan birini bitirmesinden istifade ederek, biraz dinlenmez misiniz dedim. Rahatsız görünüyorsunuz. Neyiniz var? Cevap vermedi. Islak kirpikleri arasında o, masum çocuk gözleriyle derin derin bana baktı. Sonra tekrar başını tamburuna dayayarak yeni bir şarkıya başladı. Pür ateşim, açtırma benim ağzımı zinhar. Zalim, beni söyletme, derunumda neler var. Yusuf Efendi şarkıyı bitirirken başı tamburun üstüne düştü. Zavallıya hafif bir baygınlık gelmişti. Hocalar hep şaşırdılar. Ben, biz sebep olduk, bu kadar yormamalıydık dedim. Mendilimi ıslatmak için süratle taşların üstünden sıçrayarak deriye indim. Bu çok hafif bir baygınlıktı. Hatta adeta bir baş dönmesi. Elimde ıslak mendille yanına döndüğüm vakit o gözlerini açmıştı. "Bizi korkuttunuz efendim," dedim. O renksiz bir gülümsemeyle, "Bir şey değil, ara sıra oluyor," dedi. Arkadaşlarımda bir tuhaflık hissetmeye başlıyorum. Manalı manalı bana bakışıyorlar, aralarında yavaş sesle bir şeyler söyleşiyorlardı. Aynı yoldan geri dönüyorduk. Ben Vasfiye ile beraber en arkaya kalmıştım. "Bu Şeyh Efendi'de bir hal var," dedim. "İçin için bir şeye üzülüyor gibi görünüyor." Arkadaşım o biraz evvelki manalı bakışıyla beni tekrar süzdü. "Sahi mi söylüyorsun Feride? Hatırın kalmasın fakat inanamayacağım. Demek sen hiçbir şey bilmiyorsun." Vasfiye garip bir bakışla bana gözlerini dikmişti. "Bilsem saklamaya ne sebep var?" dedim. O yine inanmadı. "Bütün beynin bildiği bir şeyi sen nasıl bilmezsin?" Bu manasız şüpheye gülümseyerek omuzlarımı silktim. "Biliyorsun ki ben B'de çok kapalı ve yalnız yaşıyorum. Kimsenin hiçbir şeyle alakadar değilim." Arkadaşım ellerimi tuttu. "Yusuf Efendi seni ölesiye seviyor Feride," dedi. Gayri ihtiyarı ellerimi yüzüme kapadım. Dere kenarında çocukların sevinçli gürültüsü hala devam ediyordu. Kimseye sezdirmeden kafileden ayrıldım. İki bahçe arasındaki dar bir yoldan saparak kendi kendime eve döndüm. B 25 Temmuz. Yaz ayları uzadıkça uzadı. Sıcaklar tahammül edilemeyecek derecede. Her şey sarardı. Etrafta yeşillik namına bir şey kalmadı. Karşıdaki koyu yeşil tepeler soluk, yanık bir renk bağladı. Onlar uzakta yaz güneşinin kamaştırıcı ışıkları içinde kocaman kül yığınları gibi cansız ve manasız görünüyor. Sıkılıyorum. Boğulacak gibi, ölecek gibi sıkılıyorum. Memleket şimdi bomboş. Talebeler dağıldı. Hocalardan birçoğu tatil aylarını geçirmeye başka yerlere gitti. Nezihe ile Vasfiye bana ara sıra İstanbul'dan mektup gönderiyorlar. Bu sene İstanbul çok güzelmiş. Suları adayı anlata anlata bitiremiyorlar. Bir yolunu bulurlarsa orada kalacaklarmış. Doğrusu istenirse benim de burada kalmaya niyetim yok. Şeyh Yusuf Efendi vakası beni çok müteessir etti. İnsan içine çıkmaya utanır oldum. Mektepler açılacağı vakit başka bir yere razıyım. Öyle bir yer ki beni üssün, uğraştırsın ziyanı yok. Fakat kendi kendime yalnız bıraksın. B 5 Ağustos. Hoca olduğumdan beri ikinci defadır ki talebelerimin gelin olduğunu görüyorum. Fakat bu sefer o zavallı Zehra'nınki gibi değil. Bu gece bu saatte Cemile artık kirpiklerinde kurumamış gözyaşı damlarıyla yatağında uyumuyor.